Ayrım 21. Yeni Cumhuriyet. İstanbul'daki Müslümanlar arasında yerleşmiş bir inanç vardı. Padişahın gittiği camide ve onunla aynı zamanda dua edenlerin duası daha kolaylıkla kabul olunur derlerdi. O nedenle halifenin, yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olan padişahın peşinden cennette gözü olan cemaat ayrılmazdı. Hatırlarım, bir gün Beyazıt Camisi'nde etrafındaki kol ve bacakların hareketinden kurtulmam ancak yarı eğilmiş bir halde ve kımıldamadan durmakla mümkün olmuştu. Namaz başladığında sıkıntım daha da artmıştı. Bir taraftan önümdeki hamalın korkunç ayak kokusunu duyuyor, öbür taraftan her eğilişimde arkadan gelen dalgalanma ile öne yüzüstü düşecek gibi oluyordum. Burnuma pek tehlikeli bir biçimde yaklaşan bu kir ve ter kokusundan neredeyse bayılacağım. Öyle bir koku ki caminin ilerisindeki sıçanlar bile dayanamazdı buna. İşte içimdeki o Allah korkusu yok mu beni orada tutan o oldu. O güçle midemin bulantısına dayandım. Dışarı çıkınca bahçedeki çeşmede elimi yüzümü bir güzel yıkadım ve doğal gaz madeninden yeni kurtulmuş bir kazazede gibi temiz havayı ciğerlerime çektim. Ramazan'da okul kapanır, biz eve çıkardık. O yıl İstanbul sokakları İstanbul tarihinin en kalabalık Ramazan ayına tanık oldu. Oruç tutan Müslümanlar hep sokaktaydı ama dinsel gösterileri izlemek isteyen bütün İngiliz, Fransız ve Amerikan askerleri de ortalığa doluşmuştu. Hele Ramazan'ın son gecesi Beyazıt Meydanı ve camisini görüp de unutabilecek bir kul düşünemiyorum. Caminin uzun, zarif minareleri göz kamaştırıcı kandillerle donatılmıştı. İki minarenin arasında karanlık gecenin üstüne simle işlenmiş izlenimi bırakan ve elveda Ramazan sözcüklerini taşıyan mahya çekilmişti. Son akşamın yarattığı üzüntünün yanı sıra gecenin güzelliği de insanın duygusallığını artırıyordu. Oysa bu gece insanlar sokağa Ramazan'ın gidişini kutlamak, eğlenmek üzere çıkmışlardı. İki minarede iki müezzin okşayıcı sesleriyle inananları ibadete çağırıyorlar. Meydan da, caminin bahçesi de sessizce dinleyenlerle dolu. Etrafta sanki hiç hayat yok. Ta yukarılarda müezzinler sallanıp duruyorlar. Tüm evrende onların sesinden başka ses duyulmuyor. Utana sıkıla yavaş yavaş camiye doğru ilerliyorum. Bu sessizlikte hareket etmek yürek ister. Caminin içi gün gibi aydınlanmış. Kubbedeki büyük avizelerden ışık fışkırıyor. Ayrıca kubbe ampullerle donatılmış, kristallerin her oynayışında bir huzme oluyor, bin huzme. Duvardaki dev şamdanlar da bu ışıltıya katkıda bulunuyorlar. İçeride pek çok müezzin var. Onlar Kur'an okurken cemaat hep bir arada eğiliyor, kalkıyor, göğsünü yumrukluyor. Bu ne görkem, ne tantana, ne yücelik. Böylesine etkilendiğim bir gece daha olmamıştır tüm yaşantımda. Bir gün Ermeniler Kulil'den ayrıldılar ve Amerikan bayrağı direkten indirilip yerine Türk bayrağı çekildi. Biz daha büyük çocuklar tepedeki eski gri binadan boğaza daha yakın olan beyaz saray benzeri binaya taşındık. Oh çok şükür sonunda buraya gelebilmiştik. Kulil'in odaları daha geniş ve aydınlıktı. Ayrıca geceleri burada gaz lambası yerine elektrik lambası yakılıyordu. Tozlu, sakin yola bakan sınıflar binanın ilk katındaydı. Bir de tabii bu bölgeyi biz öğrenciler ve görevliler dışında kimse giremediğinden etrafta derin bir sessizlik vardı. Bodrum katı camiye dönüştürülmüştü. Kuleli'ye ayak bastığımız ilk gün buraya duaya getirdiler bizi. İstesek de istemesek de dinin gereklerini yerine getirmemiz bekleniyordu. Artık içimdeki eski ateş sönmüştü ama din konusunda zorlanıyor da değildim tabii. Bazı çocuklar özgür olamamaktan yakınmaktaydılar. Hele direnenlerin sopayla yola getirilmesine kesinlikle karşıydılar. İslam dini Kuleli'de yüzyıllara dayanan alışkanlıklar çerçevesinde uygulanıyordu. Asık suratlı çocuklar çeşmede temizlenir, sonra bir ağaç gövdesinde yaslanıp henüz yıkadıkları ayaklarına çorap giyerlerdi. Son anda daha özel abdestlerini almak üzere tuvaletlere koşar ve namaza nefes nefese yetişirlerdi. Müezzin Kur'an okumaya ve iniltiler havaya yükselmeye başladıysa belli ki geç kalmışız. Cami girişinde geç kalanların kaba etini indirilmek üzere ellerinde sopa ile bekleyen öfkeli görevliler vardı. 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Cumhuriyeti resmen ilan ettiği zaman durum değişmeye başladı. Kuleli'ye gelen emirde öğrencilerin camiye gidip gitmemekte serbest bırakılması isteniyordu. Dine özgürlük getirilmişti. Sopalar kaldırıldı ve bunun sonucunda camiye gidenlerin sayısı hızla düştü. Sopalar kaldırıldı dediysek lafın gelişi. Camide kullanılmaz oldu o kadar. Kaldırılır mı hiç? Eskiden geç kalan dindarlara uygulanan sopa şimdi camide oyalanıp sınıfa geç girenlerin arkasına inmeye başladı. Mustafa Kemal ve hükümeti din ile devlet işlerini birbirinden ayırmaya karar vermişti. Yeni anayasada şöyle bir hüküm yer alıyordu. Türkiye devletinin resmi dili Türkçe, başkenti Ankara'dır. Oysa eski anayasada Türkiye Devleti'nin dini İslam, dili Türkçe ve başkenti Ankara'dır deniyordu. Avrupalı aradaki farkı kolaylıkla göremeyebilir ama din işlevi artık bir zorunluluk olmaktan çıkmıştı. Gerçi camiler ibadet yeri olarak önlemlerini kuruyorlardı ama insanların artık günde 5 vakit namaz kılacak vakitleri kalmamıştı. Yaşlı ya da sakat olup evde oturanlar başka tabii. Onun dışındakiler sürekli çalışma durumundaydılar. Hükümet daireleri artık memurların namaz kılıp gelmesini bekleyemezdi. Okullardaki din dersleri kaldırıldı ve tarikat mensuplarının kendi kıyafetleriyle sokaklarda dolaşmaları yasaklandı. Menzilin çağrısına uyan pek az kişi kalmıştı ortalıkta. Hafta sonları da perşembe ve cuma yerine Avrupa'daki gibi cumartesi ve pazara alındı. Kuleli'deki cami kaldırıldı. Boşalan yere kırık masa ve iskemleler depolandı. Üniformalarımızda değişikliğe uğramıştı. Bugünkü öğrencilerin giymekte olduğu pantolonu yandan kırmızı kordonlu, şık, lacivert üniformalar ve önünde ufak bir güneşliği olan kasketler gündeme geldi. Fes artık tarihe karışmıştı. Hafta sonları Mehmet ve ben eve gittiğimizde memleketteki en yakışıklı iki delikanlının biz olduğumuz inancıyla babaannemin göğsü kabarırdı. Muazzez artık 9 yaşındaydı. Beyazıt'ta bir kız okuluna gidiyordu. Bir azamet, bir burnu büyüklüğü ki görülmemiş şey. İnce uzun bacaklarında siyah ipek çoraplar, kısa etekleri havada uçuşuyor. Pek güzel bir kız oldu. Saçlarının rengi de büyüdükçe açılıyor. Şimdi neredeyse sarışın. Babaannem bizlere hiç yapmadığı şekilde şımarttı Muazzez'i. Yaşlandıkça yufka mi oluyor ne? Ama dik kafalılığına hala dik kafalı. Annemle çatır çatır hala bir ağız kavgası yapıyor ki. Zaman geçtikçe eve çıkmak bana eskisi kadar zevk vermez oldu. Çoğu hafta sonu Kuleli'de geçiriyordum. Yaz günleri Boğaz'da yüzer, sonra okulun bahçesinde yatıp dinlenirdik. Öyle ya, 2 gün süreyle izinliyiz. Yetişeceğimiz ders mers yok. Mustafa Kemal şapka kanunu çıkarmadan hemen önce askeri okullara önünde ufacık güneşliği olan kasketler dağıtıldı. Güneşlik kısmı öylesine küçük ki güneşi engellemesi söz konusu değil. Daha önceleri üstünde ay ve yıldız işli fesleri rahatlıkla giyerdik. Oysa Hristiyanlardan alıma bu yeni başlıklardan fena halde utanıyorduk. O nedenle bunları çoğu zaman elimizde gezdirirdik. Kendisinde giyebilecek yüreği bulanlara dışarıda gavur diye bağırırlardı. Ben Beyazıt'tan geçerken kahvehanede oturan beyaz sakallı yaşlılar başlarını sallarlar. Bu ne biçim iş derlerdi. Bu memleket nereye gidiyor? Bir gün mahalle berberi daha önce yanında çalışmış olduğum değil yanıma gelmiş ve bu musibeti başımdan çıkarmamı salık vermişti. Hristiyan şapkası bu. Müslüman giyerse Allah affetmez. Ben gülünce de kızmış sonra babaanneme dert yanmaya gitmişti. 1925 yılında Mustafa Kemal şapka kanunu çıkardı. Bunu izleyen patırtı ve gürültüyü anlatmak pek zor. Ne oluyor diye soruyordu herkes. Mustafa Kemal halkla alay mı ediyor? Ankara'daki köşkünde oturup yüzyıllara dayanan gelenekleri yıkmaya mı çalışıyor? İnsanlar fesin kaldırılmasına büyük bir direniş göstermekteydiler. Sokaklarda reformcular ile eski geleneklere bağlı olanlar arasında sık sık kavgalar çıkmaktaydı. Kanunu ilk uygulayanlar devlet görevlileri olmuştu. Çalışma yerlerinden aldıkları emirle başlarına şapka geçirenler dışarıda gezerken büyük bir huzursuzluk duyuyorlardı. Çocuklar arkalarından taş fırlatıyor. Bu arada polis de hala fes giymekte direnenleri tutukluyordu. Sokak satıcıları çareyi renkli kağıttan yapılmış külahlarda bulmuşlar. Böylelikle pazar yerlerinde bir bayram havası estirir olmuşlardı. Kırsal yörelerde kadın başlıkları giyenler bile vardı. Yeter ki şapka giymesinler. Bazı yaşlılar ise başlarını mendille örtüyorlar, şapkayı ancak bunun üstüne geçiriyorlardı. Aman gavur işi şapka başlarına değmesin. Polis bunları da karakola götürüyordu. Aslında karakol tutuklularla dolup taşmaktaydı. Yeni gelenlere yer açılsın diye eski yakalananların başından mendiller çekip alınıyor, şapka kulaklarına varıncaya kadar başlarına geçiriliyor ve dışarı gönderiliyordu. Şapka tenedeydi ya, adamlar kıpır kıpır. 1925 benim için de önemli bir yıl olmuştu. Çünkü o yıl Suna ile tanışmıştım. O zamanlar daha 16'sındaydı. Ailelerimiz arkadaşlığımızı bilmediğinden birbirimizi ancak hafta sonlarında görebiliyorduk. Cebimde yeterince param varsa sinemaya gider, el ele tutuşup otururduk. Perdede gölgeler hareket ediyormuş, varsın etsin, kim seyreder. Param az ise tepedeki gazinoda oturur, kamışla limonata içerdik. Paramın hiç olmadığı zamanlarda Gülhane Parkı'nda yürüyüşe çıkar ya da Galata Köprüsü'nde kalabalığa katılıp vapurları seyrederdik. Benim en sevdiğim işte bu sonuncusuydu. Ama Suna ileride başka ülkelere seyahat etme düşüncesinden öyle uzaktı ki, korkuyor ve gürültülü diye vapurları sevmiyordu. Başına ağrı verirmiş. Yine de ona deliler gibi aşıktım. Bazen arkadaşlarla kitaplarımızı alır kent dışına çıkardık. Yolda rastladığımız köylülerde körpe salatalık ve domates var. İstediğiniz kadar alın derler. Bir de üstelik para kabul etmezlerdi. Yiyeceklerimiz de yanımızda, kulelerinin üstünde bulunduğu tepenin sırtlarına tırmanırdık. Yukarılarda bir yerde kaynak suyunun çıpırdayarak aktığı çok güzel bir kısım vardı. Sebze ve meyvelerimizi burada suya yatırır, çalışacak rahat bir köşe arardık. Sessizlikle zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Acıktığımızda yiyecekleri çıkarır, bu kimsesiz tepelerin huzurlu havasında karnımızı doyururduk. Çalışmaktan yorulursam arkamı bir çam ağacına dayar, aşağıda boğazın serin sularını seyredalardım. Bulunduğum yerden ta Karadeniz kesimini bile görebiliyorum. Küçük bebek göz kamaştırıcı güzelliğiyle ayaklarımın altında. Başımı hafifçe sağa çeviriyorum. Anadolu Hisarı. Bir de İstanbul yakasındaki yıpranmış 1452 yapımı Hisar'a bakıyorum. Ufak bir kısmı görüntüde. Oysa bir boydan öbür boya 649 metre uzanırmış. Hatta bir öyküsü de vardır. Sözüm ona Sultan Mehmet, İmparator Konstantin'den Avrupa kıyısında bir toprak istemiş. Konstantin hayır dememiş ama bu toprağın ancak bir inek postu büyüklüğünde olacağını belirtmiş. Bunun üzerine Sultan Mehmet bir inek postunu ince şeritler halinde kestirmiş, şeritleri ucuca ekletmiş, böylelikle bugünkü Hisar'ın uzunluğunu elde etmiş. İmparator kızacak ama kızamamış. Öyle ya, kullanılan uzunluk gerçekten de bir postun boyunu aşmıyor. Aman tanrım, küçüklüğümde bu öyküyü çok dinlemiştim. Gene boğazın derinliklerine bakıyorum. Karadeniz'de birleştiği yerde sürüm boylu ağaçlar ve göğün rengini pek uyum sağlamış eski ahşap evler. Sol yanda beyaz düğün pastası gibi Dolmabahçe Sarayı sakin bahçesi içine kurulmuş. Kıyı boyunca minnacık camiler ve pırıltılı saraylar uzanıyor. Onların da arkasında İstanbul. Öleni dek sevgisi içimden çıkmayacak olan İstanbul. Bu tepeden nasıl da buğulu görünüyor. Vapur dumanları bir tül gibi üstünde dalgalanmakta. Kalem gibi minareleri ufku delip yükselmiş. Camilerin gerisindeki Marmara silik bir çizgi halinde. Bu ortamda çalışmak ne zor iş. Kitaplarıma dönüyorum ama okuduklarım bir anlam taşımıyor. Güneşin yumuşadığı ikindi saatlerinde toplanıp Anadolu Hisarı'nın bulunduğu tepeye futbol oynamak için inerdik. Yanımıza getirmeyi unuttuğumuz pek çok şey olabilir ama futbol topu asla unutulmaz. Güneş tam batıp hava yeşile dönerken biz de kulenin yolunu tutardık. Bir sıcak gün daha devrilip eskilere karışmıştır artık. Gelişimizi kim mi fark eder? Balıkçıların dışında hiç kimse. Onların da umurunda değiliz. Bir bayram sabahı ve bilinmeyene yolculuk. Bayram yaklaşıyordu. 3 günlük tatilimiz var. Mehmet ve ben hediyelerimizi almak için İstanbul'a koştuk. Vapurdan iner inmez ver elini kapalı çarşı. Burada satıcıların çoğu Rum ve Ermeni. Aralarında tek tük Türk de var ama alıcıyı aldatmada hangisi daha usta? Rum mu, Ermeni mi yoksa Türk mü derseniz düşünmem gerekecek. Hiçbiri ötekini aratmıyor. Mehmet daha sonra bir yerde tekrar buluşmak üzere ayrılmamızı önerdi. Ellerini cebine soktu ve soğuk bir tavırla uzaklaştı. Yüzünün dışarıya açık vermeyen şu hali nice babama benziyor. Mehmet benimle alışverişe çıkmayı sevmez. Ben bir şeyi almadan önce uzun boylu düşünür, yine de kolay karar veremem. Karşımdaki becerikli bir satıcı ise uğraşa uğraşa beni dediğine getirebilir ama aldığımı hemen pişman da olabilirim. Beni bu huyum Mehmet'i pek sıkardı. O alacağını eline boyuna iyice tartmadan almaz. Aldıktan sonra da pişmanlık duyduğu enderdir. Önce antikacılar kısmına gittim. İlk gördüğüm semavere aşık oldum. Pek parlak, pek alımlı bir şey. Bana eski günlerimizi anımsattı. Karşısına geçip hayran hayran bakmaya başladım. Satıcı gitgide sabrını kaybediyor. Sonunda malını satmak için dil dökmekten vazgeçti. Uzun süren bir çekingenlikten sonra babaanneme bir pirinç şamdan almaya karar verdim. Eski malı hem sever hem de iyi anlar. Ama şamdanın parasını ödedikten sonra bir de baktım ki cebimde pek bir şey kalmamış. Antikacılardan ayrıldım. Annemin hoşlanacağı bir şey bulmalıyım. Yoksa kıskanacak. Ne alayım, ne alayım diye dolanıyorum. İçime sıkıntılar girmek üzereydi ki bir çanta gördüm. Fiyatına kıyasla çok ufak görünüyor ama anneme hediye için pazarlık edecek değilim ya, aldım gitti. Arkasından kız kardeşime bir kırmızı kurdele. Pazarlık yapma becerimi işte bu kurdeleyi de kullandım. 10 kuruşluk bir kazancım oldu, hiç yoktan iyidir. Elimde kalan son kuruşları da sağlam görünüşlü bir tarağa yatırdım. Bu da Mehmet'in hediyesi. Mehmet'in pek saçı olmadığına göre tarak işine yaramayacak ama ne yapalım, para tam tamına ancak buna yetti. Yaptığım alışverişten pek memnun kalmıştım. Mehmet'le kararlaştırdığımız yere vardığımda baktım ki o çoktan gelmiş bekliyor. Geç kaldığım için yol boyunca konuşmadan paketleri koltuğunun altında suratı asık yürüdü. Beyazıt Meydanı'na geldiğimizde dedenin söylemediği bir iş için benden ayrılıp gitti. Meydan alışverişi bizim gibi son ana bırakmış insanlarla dolu. Erkekler ellerindeki irli ufaklı paketlerle canlı canlı yürüyorlar. Kadınlar yüksek topuklarının üstüne dikkatle basıyor. Ama erkeklerin yanından geçerken de sanki saldırıya uğrayacakmış gibi kaçar adımlarla hareket ediyorlardı. Köşede durup kalabalığa ve üniversitenin kemerli girişindeki ışıklara baktım. Caminin ikiz minaresi aydınlanmıştı ama kapısından içeri girenlerin sayısı fazla değil. Bir iki yaşlı adam, hepsi o. Nerede müezzinlerin çağrısına koşan o eski kalabalık. Ezan yine okunuyor okunmasını ama şimdilerde ezan trafik gürültüsünü, taşıtların klaksonlarını ve hızlı hızlı gidip gelen tramvayların bitmek tükenmek bilmeyen sesine karışıyor. İşte top atıldı. Artık oruç bozulabilir. Herkes gibi ben de iftar sofrasının düşüğüyle adımlarımı sıklaştırdım. Mehmet'i sokak başında beni bekliyor buldum. Evde kapıyı Muazzez açtı ve kolumuzdan tutup bizi içeri çekti. Küçük aralık mis gibi çiçek kokuyor. Bayramın gelişini kutlamak üzere içerisini bahçeye döndürmüşler. Mutfağa geçtik. Annem ipek elbisesinin üstüne bir önlük çorba pişiriyordu. Elini öptük ve hediyelerimizi verdik. Ocağın sıcağı ile pembeleşmiş yüzü ve alnına düşmüş bir tutam saçı ile ne kadar da genç duruyor. Önce benim hediyemi açtı ve çantanın çok güzel olduğunu söyledi. Muazzez annem gibi değildir. Beğenmediyse bunu çekinmeden açıklar. Kurdeleyi evirip çevirip satenin kalitesine dudak büktükten sonra yere atıverdi. Kırmızı bana yakışmaz. Mehmet ise tarağa dehşetle bakıyordu. Dayanamadı ve ben tarağa ne yapayım diye sordu. Bunları memnun etmek ne zor iş. Ya babaannem? O ne yapacak acaba Şamdan'ı görünce? Salondan ses gelmediğine göre namazını bitirmiş olmalı. Yukarıya çıktık, seccadeden güçlükle doğruldu. Bütün ölülerimizin ruhuna dua ettim. İçim artık rahat dedi. Onu da elimi öptük. Bayram dolayısıyla parmaklarında yüzükler, göğsünde koca zümrüt gerdanlık parıldıyor. Hediyelerimizi verdik. Şamdan'ı görünce sevindi. İnsanların ne istediğini nasıl da biliyorsun. Bir kahkaha koptu. Mehmet tarağı, Muazzez beğenmeyen kurdeleyi gösterdi. Babaannemin gözlerinde inatçı bir ışıltı var bu akşam. Bazı insanları sevindirmenin zorluğundan söz etti. Oysa kendisi için hayatta olmak bile mutluluk için yeterli bir nedendi. Muazzez'e sofra kurmasını söyledikten sonra bembeyaz şam işi masa örtüsünü pırıl pırıl gümüşleri çıkardı. Örtünün üstüne kristal bardaklar dizildi, sürahiye şarap kondu. İçimden babaannemi kızdırmak geliyor. İyi Müslümanların şarap içmediğini söyledim. Kederli bir şekilde başını salladı. İyi Müslüman olmadığını o da biliyordu ama Allah bir kadeh harabı da kendisine fazla görmezdi ya. Etrafıma bakındım. Eski eşyalar cilalanmış, karanlık köşelerde kucak dolusu çiçekler. Masanın ortasındaki gümüş çanak içinde baharın ilk gülleri beklemeye dayanamayarak başlarını hafifçe eğmişler. Oh ne iyi etmişim de bayramı evinde ölmeyen törelerim arasında geçirmeye gelmişim. Ertesi sabah Mehmet'le beraber eskiden babamın ve büyük babamın bayram namazına gittiği camiye yollandık. Yanan evimizin kararmış iskeleti hala orada duruyor. Burası bizler için öyle değerli ki bir bayram sabahı başka bir camiye gitmek saygısızlık olur. Namazdan sonra caminin çıkışında durakladık. Küçük bahçe çiçeklerle kaplanmış. Şimdiye kadar bir hayli boy atmış olan ağaçların gölgesindeki çimen gür ve yemyeşil. İmam geleneksel lokumları ve şekerleri ikram ederken biz de etraftaki yaşlıları selamlıyoruz. Aralarından biri yanımıza yaklaştı. Siz Hüsnü'nün oğulları değil misiniz? Öyle olduğunu söyledik. Adam bir beni bir Mehmet'i süzüyor. Belli ki belliyi eski anıları zorlamakta. Ben babanızı bilirdim. Sen pek benzemiyorsun dedi. Sonra Mehmet'e dokunarak ekledi. Ama bu tıpkı babası. Tıpkı. Bir an durakladı. Yaşlı bellek anıların yükünü kaldıramıyor gibi. Sonra yavaş yavaş devam etti. Babanız da bu camiye gelirdi. Ta küçüklüğünden tanırım. O zamanlar büyük babanız getirirdi. Ah ah geçmiş zaman. Siz o dönemleri nereden bileceksiniz? Kıyamıyor gibi hafifçe arkamı sıvazladı. Pek de yakışıklı delikanlar olmuşsunuz dedi. Allah nazardan saklasın. Bizden ayrıldı ve kendi kendine bir şeyler mırıldanarak uzaklaştı. Arkasından bakarken ihtiyar adamın düşlediği yılları gözlerimin önünde canlandırmaya çalıştım. Adam şimdi dimdik, güçlü kuvvetli, iki elinde iki çocuk. Derken bir başka genç adam yaklaşıyor, onun da elinde bir çocuk. Yeni yaklaşanlar büyük babam da babam. Çocuklar babalarını elinden sabırsızlıkla çekerken babalar birbiriyle konuşuyor. Yaşlanmak ne acı şey. Acaba bu ve bunun gibi bütün ihtiyarlar aynı burukluğu duyuyorlar mı? Pürüzsüzden çizgilerle dolduğunda, parlayan gözlerin ışığı donuklaştığında kişi ne hisseder acaba? Solan bedenlerin daha fazla solmasını görmektense bir ağızda yok olmak mı ister? Eve döndük. Sıra töresel işlerdi. Babaannem oturdu. Annem onun elini öperken babaannem de annemin yanaklarını öperek karşılık verdi. Sonra annemi yanına oturttu. Şimdi büyüklerin elini öpme sırası bende. Benden sonra Mehmet, en arkada Muazzez. İşte bayram ancak şimdi başlayabilir. Muazzez şekerlik içinde şekerleri gezdirdi. Annem likör dağıttı. Kıyafetlerimiz yeni olduğu için hepimiz ileti oturuyoruz. Kadehler sağlığımıza kaldırıldı. Sabah ilerlerken bekçi baba uğradı. Yanında bir davulcu, bir de zurnacı. Davulun kenarına bekçi babanın evlerden aldığı bahşiş mendilleri bağlanmış, renk renk, çeşit çeşit. Annem bekçi babaya vermem için ucuna para bağlı bir mavi mendil uzattı. Bir yıllık hizmetini ödüllendiriyoruz. Mendili davula iliştirdim. Arkalarında mahallenin çığlık çığlığa bağıran çocukları olduğu halde bu defa yandaki eve geçtiler. Kısa bir süre sonra itfaiyeciler geldi. Ardından da çöpçüler. Hepsine ayrı ayrı para veriliyor. Sonra bir ara dışarıda oynayan çocuklara şeker attık. İtişe kakışa bunları bir kapışıyorlar ki. Öğle yemeğinden sonra bazı komşular bayram ziyaretine gelince Mehmet ve ben Muazzez'i Yeşilköy'de deniz kenarına götürmek için evden çıktık. Yeşilköy yaz aylarında pek moda olmuş bir uğrak yeriydi. Banyo trenleri ağzına kadar dolu geçiyordu. Muazzez bu kargaşalığa alışık değil ama biz tren koridorunda salyası akan, avazı çıktığı kadar bağıran bebekler, sıcaktan bunalmış çocuklar arasında yolculuk etmekten hiç yüksünmüyoruz. Yeşilköy'de bir kayık kiralayıp denize açıldık. Muazzez bu defa dalgalardan rahatsız olmuştu. Yüzü bembeyaz kesilince deniz sefasını kısa kesmeye karar verdik. Onun yerine hafif meyilli ana caddede yürüyüş yapacaktık. Havada tatlı bir serinlik var. Bahçe duvarlarını aşıp gelen kuş cıvıltılarını duyuyoruz. Duman renkli eski evler çiçek yataklarının gerisinde ciddi bir görüntü oluşturmuş. Pencerelerdeki çizgili güneşlikler sanki ilkbahar güneşiyle alay ediyor. Çakıl taşlı, iki yanı ağaçlı, sessiz yoldan yukarıya doğru tepedeki gazinoya yürüdük. Denizi iyi gören bir masa seçtik. Bir akasya ağacının gölgesindeyiz ama masanın üstü yine de sıcak. Bayram nedeniyle orkestra Türk müziği çalarken şarkıcı da kaybettiği aşkının ardından hüzünlü bir şarkı söylüyor. Garson geldi, pasta, çikolatalı kek ve buzlu kahve istedik. Kahvenin üstüne krem şanti koyuyorlar burada. Nefis bir şey. Parayı düşünmeden ısmarlıyorum. Nasıl olsa annem cebime biraz koydu evden çıkarken. Muazzez'in üstünde yumuşacık beyaz bir elbise. Saçlarında parlak mavi kurdeleler var. Adeta kendinden geçmiş. 11 yaşından çok daha büyük bir insan pozuyla oturuyor. Kız kardeşimin olağanüstü güzel olduğunu düşündüğüm o an sanki dünmüş gibi dün canlılığıyla aklımda. O an gözleri Marmara Denizi'nin en çılgın mavisiyle parlıyordu. Çınlayan kahkahalarına ters düşmeyen bir mavilik bu. Gazinodan eve geç döndük. Koltuklara gömüldüğümüzde bacaklarımız sızlıyordu. Bakıyorum kız kardeşimde bir durgunluk, bir solgunluk var. Çocuk desem değil, büyük desem değil. Genç kızı olmasına az kaldı, eli kulağında. Bayram bitti ve Kuleli yolu göründü. Arkadaşlara tekrar kavuşmak büyük bir zevk. O yılın 4 Mayıs'ında içinde benim de bulunduğum bir grup 1,5 yıl eğitimden geçmek üzere Tokat'taki askeri okula gönderildi. Kuleli'den bu kadar uzun bir süre ayrılmaya nasıl dayanacağız bilmem. Mehmet beni yolcu etmek için izin almıştı. Vapurdan onun kıyıda gitgide küçülen görüntüsünü izledim. Kuleli karşımıza süzülürken doya doya baktık. Şimdi Galata'dayız. Bu defa dönüp İstanbul'un tümünü içime sindiriyorum. Akşam sisi şehrin üstüne inmekte. İstanbul sizin bir parçanızsa nasıl ayrılabilirsiniz? Göğün altına ne de alımlı yayılmış mübarek. Boğazda paha biçilemez bir mücevher sanki. Kararan sularda ilerliyoruz. Gözüm hala arkada, uzaklaşan İstanbul'da. Derken bir arkadaş kolumdan çekti. Bırak yahu düş kurmayı dedi gülerek. Gel bir şeyler atıştıralım. Nasıl olsa senin aklına gelmez diye ben yanımda iki kişilik yiyecek getirdim. Ben de güldüm. Gerçekten de unutmuştum. Ekmek, zeytin ve haşlanmış yumurtayı sevinerek aldım. 21. ayrımın sonu, sayfa 276.